Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda Sultan II. Abdülhamit'i masaya yatırmıştık. Kuşkusuz bu dönem çok önemli bir dönem. Yani belki başka programlarda da çeşitli vesilelerle bu konuya değinmeye, temas etmeye devam edeceğiz. Bu hafta bambaşka bir konuyu konuşacağız. Biraz medeniyetimize ilişkin, medeniyetimizin temel dinamiklerinden bir tanesine ilişkin bir meseleyi masaya yatıracağız. Vakıfları konuşacağız. Bugün de Türkiye'de hakikaten pek çok vakıf çok önemli görevleri ifa ediyor. Eğitim hizmetlerinden sağlık hizmetlerine kadar, özellikle işte toplum içerisinde bulunan bir takım dengesizliklerden kaynaklanan hataları, yanlışları ya düzensizlikleri gidermeye yönelik çeşitli hizmetler yapan vakıflar var. Bu vakıfları biraz tarihine bugün masaya yatıracağız kıymetli hocamla beraber. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Bu hafta 26. haftadayız. Evet. Ben de dinleyicilerimizi selamlayarak başlamak istiyorum.
Eyvallah, hocam. Eyvallah hocam. Vakıf bizim medeniyetimizde, dinimizde, inancımızda önemli yere sahip kurumlardan bir tanesi. Önce vakıf kelimesini biraz anlam olarak konuşarak başlayalım isterseniz. Vakıftan ne anlamalıyız? Evet. Vakıf ne demektir hocam?
Tabii. Şimdi günümüzde sivil toplum çok önemli değil mi? Hı-hı. Yani her şey devlet eliyle, resmi kurumlar, kamu kurumları eliyle olmuyor. Sivil toplumu güçlü olan toplumlar daha önemli hale geliyor. Ve belki de bu tür yapılarda gönüllülük çalışmalarında bulunmak çok daha önemli bir hale geliyor. Ama biz bugün 21. yüzyıldaki örneklerini konuşmayacağız. Bundan yüzyıllarca önce vakıf kurumunun özellikle Türk İslam toplumlarında nasıl kullanıldığını konuşmaya çalışacağız. Vakıf kurumu bir defa gerçekten de sizin de altını çizdiğiniz üzere çok önemli bir kurum. STK, sivil toplum kuruluşu olarak bugün çeviriyoruz genellikle. Hı hı. Ama yaptıkları hizmetler belki toplumun bütün alanlarını içeriyor. Vakıf kelimesinin anlamına baktığımızda bir defa Arapça kökenli bir kelime olduğunu görürüz. Vakafe fiilinden geliyor. Yani durdu demek. Ben açıkçası öğrenciyken az çok Arapçam da olduğu için hiç böyle bir kurum olarak vakıfla vakafe kelimesinin, durdu kelimesinin anlamını bir türlü bağdaştıramazdım. Hı-hı. Bunu daha sonra akademik faaliyetlerin içine girip daha fazla okumalar yapınca biraz daha oturttum zihnimde. Hı-hı. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmak isterim açıkçası. Birincisi, durmak, duruş sahibi olmak önemli. Bu vakıf kurumuyla çok bağlantılı olmasa da şunu söylemek istiyorum. Durmak, bir duruş sergilemek bir anlayışı gerektiriyor. Vakıf olmak, vukufiyet değil mi? Yani durduğunuz o duruşla beraber bir anlama kapasitesini de gösteriyor. İlginç olan şey, bu sadece Arapçada ve Türkçede kullandığımız haliyle yok. Birçok benzer dilde de aynı şekilde görüyoruz. İşte İngilizce'de standing, ayakta durmak, understand, anlamak. Evet. Almanca stehen, durmak, verstehen, anlamak. Yani durmakla, duruş sahibi olmakla anlamak ve kavramak arasında ciddi bir ilişki var. Benim önemsediğim fiillerden bir tanesidir dolayısıyla bu. Ama vakıf kurumuyla nasıl bağdaştıracağız bunu, durmak kelimesini? Burada önemli bir şey var. O da şu. Vakıflarda vakfedilen bir şey olması lazım. Mevkuf dediğimiz, bağışlanan, verilen bir genellikle mülk şeklinde oluyor. Bazen bir toprak olur, bazen diyelim bir eşya olabilir vesaire. Bunların mülkiyet hakkının kamu yararı için durdurulması. Bakın durmak kelimesi burada geldi karşımıza. Yani nedir bu? Diyelim ki bir kütüphane bağışlayacaksınız. 1000 tane kitap var. Şimdi bu kitapların bir mülkiyet hakkı var. Bu Ahmet'indir, Mehmet'indir. Ama siz bir kütüphane yapıp bunu vakfettiğinizde ne yapıyorsunuz? Bu kitapların mülkiyet hakkını durduruyorsunuz. Hmm. Artık bu vakıf olduktan sonra bunların başkası tarafından satın alınması mümkün değil.
Evet.
Şer'an mümkün değil. Vakafe kelimesi aslında vakfedilen şeyin, bağışlanan şeyin mülkiyet hakkının kamu yararına durdurulması. Burada bir herhangi bir bireysel yarardan vesaire kişisel çıkardan bahsetmiyoruz. Vakfedilen şeyin bir kamu yararına hizmet etmesi önemli. Dolayısıyla o mülkün kişisel amaçlar için elde edilmesinin yasaklanması ya da bu imkanın durdurulması olarak söyleyebiliriz.
Evet.
Şer'i olarak İslam hukukuna göre onların artık satılması, alınması mümkün hale gelmiyor.
Yani mesela bir bina vakfedildi. O binanın herhangi bir şekilde vakıf tarafından tasarrufu da söz konusu olmuyor değil mi? Yani ben bunu kaldırıp satmak istiyorum. Onun parasıyla başka bir şey yapmak istiyorum mesela.
Vakıf onu satamıyor.
Satamıyor.
Yalnız şöyle bir başka bir kavram burada devreye giriyor. İstibdal denen bir şey var. Tebdil kelimesinden yani değiştirmek. Diyelim ki sizin Fatih'te bir binanız var. Vakfınızın binası. Başka bir vakfın da diyelim ki Erenköy'de binası var. Bu ikisini değiş tokuş yapabilirsiniz. Takas yapabilirsiniz. Buna istibdal deniyor. Bu mümkün.
Ama sattım aldım konusu
olmuyor.
Mümkün değil.
Olmuyor. Burada önemli bir şey de yaptığınız değişimin tekrardan vakfın amaçlarına uygun, hizmet amaçlarına uygun olması gerektiği. Ama normal şartlarda İslam hukukuna göre vakıflar satın alınamaz, vakıf malları satılamaz, vakıflara el konulamaz.
Hocam durmak kavramından bahsettiniz. Şimdi hac farizası yaparken vakfeye durmak diye bir şey var.
Evet.
O da herhalde buradan geliyor. Gerçi hani orada durmaya durmak gibi bir anlam var ama.
O evet, herhalde Türkçe'de galat olmuş
evet.
bir kelime. Vakfe yapmak belki daha doğru. Arafat'ta ya da benzeri yerlerde durmak anlamında evet kullanılıyor, doğru.
Eyvallah, oradan şimdi aklıma geldi, onu da sorayım dedim. Peki bir kurumun vakıf olabilmesi için ne gibi özellikler gerekir?
Şöyle söyleyeyim, tabii ki bugün itibariyle sormuyorsunuz.
tabii. Yani tarihi süreçteki kuruluş itibariyle.
Yani bir ne diyelim, vakfın temel özellikleri nedir diye ben bu soruyu anlıyorum. Bir defa aynı vakafe kelimesinden türeyen birkaç temel özellikler. Bunlardan bir tanesi vakıf. Bugün hukuki metinlerde hala kullandığımız bir şeydir. İsmi fail kalıbından vakıf da malını, mülkünü ya da bir bağışını kamu yararı için bağışlayan, vakfeden kimse anlamına geliyor. Bunlar tabii ki genellikle toplumun daha üst kesiminden, zengin, nispeten varlıklı. Mesela Osmanlı'da kurulan vakıflara tarihte baktığımızda ya yüksek bürokratlar ya hanedan üyesi aile üyelerinden yapıldığını görüyoruz. Bunlarınkiler biraz daha ne diyelim büyük vakıflar oluyor. Ama sıradan insanların da kurduğu, basit gelirli insanların da kurduğu vakıflar da tabii ki var. İkinci önemli temel kavram burada mevkuf, yani kamu yararı için vakfedilen bir mal mülkün olması gerekiyor. Yani neyi bağışlıyorsunuz? Sizin özel mülkiyetten çıkarttığınız ve mülkiyet haklarını kamu yararına durdurduğunuz şey ne? Bu demin söylediğimiz gibi kitaplar mı? İşte bir bina mı? Bir tarla mı? Bu birçok şey olabilir açıkçası. Üçüncü unsur olarak da mevkufun aleyh ya da meşrutun leh diye de kullanılan, yani vakfın hizmetlerinden yararlanacak kimseler. Bu vakıf kimlere hizmet için kurulmuş? Bunların olması gerekiyor. Genellikle de bizim vakfiye dediğimiz, yani bir vakfın kuruluşunu, kurulma amaçlarını, hangi şartlarda çalışması gerektiğini, gelirlerini vesaire yazan bir önemli dokümandır vakfiye. Burada bunların yazılması gerekiyor. Ve genellikle de bu hizmetten yararlanacak kimseler arasında ihtiyaç sahiplerini, işte fakirleri, öğrencileri, hastaları, yetimleri, öksüzleri gibi ne diyelim, genelde toplumun alt tabakasından insanlar diyebiliriz. Ama vakfın tabii ki özel şartları da olabilir. Diyelim ki Süleymaniye Vakfı. Süleymaniye Külliyesi'nde artık bugünkü doktora seviyesinde öğrenciler yetiştiriyor. Yani bir ilim adamı yetiştiriyor. Onların artık böyle sıradan alt kesimden insanlar olduğunu söylemek çok mümkün değil. Yani bu şartlar vakfiyede az çok belirlenmiş oluyor. Ama en genel itibariyle şunu söyleyebiliriz. Vakıf kurumu toplumda sosyal piramidin altlarındaki insanlara yardım etmeyi ve desteklemeyi hedefler. Çünkü Osmanlı Devleti klasik dönemde böyle kamusal alanın dışında çok kendisini göremiyorsunuz. Yani bu alanı büyük oranda vakıflara bırakıyor. Bazen bu vakıfları evet bürokratlar kuruyor, hanedan üyeleri kuruyor. Yani onların direkt bir desteğinin bu alanda olduğunu zaten görüyoruz. Ama her zaman da böyle olmayabiliyor. Dolayısıyla o sosyal alan yakın zamana kadar 19. yüzyıla kadar devletin faaliyetlerinin dışında gibi tutuluyor adeta. Hı hı. Yani bir çeşme yapmak, fakirlere yardım yapmak sanki böyle devletin birincil görevi gibi durmuyor. Hı. Bu artık modern devlet algısının oluşmasıyla beraber biz 19. yüzyılda Tanzimat döneminde mesela şeyi görüyoruz. Nafiye nezareti. Hı hı. Yani bugünkü biraz daha toplumsal sosyal işlere bakacak bakanlık düzeyindeki yapılanmaların artık 19. yüzyılda kurulduğunu görüyoruz. Belediyelerin mesela 1860'larda kuruluyor.
Evet.
O zamana kadar çeşme yapmaktan köprü yapımına, medrese yapımına kadar bugün okul yapmak mesela sivil toplumun görevi midir?
Değil.
Değil. Hı hı. Ama Osmanlı'daki birçok eğitim kurumunun mesela vakıflar tarafından desteklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla piramidin en geniş katmanı olan, yani sosyal piramidin en geniş katmanı olan, işte gelir durumu nispeten daha düşük olan alt tabakayı mümkün olduğu kadar küçültmek. Hı hı. Bir anlamda eşit gelir dağılımını toplumda sağlayabilmek vakıfların fotoğrafın büyük amacı diyelim.
Zekat müessesesinin bir anlamda kurumsallaşmış, daha kurumsallaşmış.
Aynen. Zekat bir farzdır. Hı hı. Dolayısıyla hali vakti yerinde olan insanlar, o şartları tutan insanların yapması gerekiyor. Bu noktada belki vakfı da sadaka-i cariye, hı hı, bağlamında belki açıklamakta fayda var. O da dinleyicilerimiz de pekala biliyordur ki Hazreti Peygamber'in işte hadislerinde zikredilen işte öldükten sonra amel defterinin kapanmadığı amel türleri var değil mi?
Hı hı.
İşte salih evlat, kendisinden faydalanan ilim ve sadaka-i cariye. Nedir bu? İnsanların faydalandığı işler. Okul yaptırmak, çeşme yaptırmak, efendime söyleyeyim hafız yetiştirmek vesaire. Bunlar örnekleri çoğaltılabilir. En geniş anlamıyla Allah'ın rızasını kapanmak, defteri kapanmayacak ameller işlemek, sadaka-i cariye oluşturmak, insanların duasını almak bu işin arka planında yatan zihniyet diyebiliriz aslında.
Eyvallah. Hocam, liberallere göre şöyle bir yaklaşım vardır. Bilirsiniz, devlet işte liberal düşünceye göre devlet her şeye müdahale etmesin.
Devlet, küçük olsun.
Evet, küçülsün. İşte güvenlik gibi, ne bileyim işte belki sağlık gibi bir takım temel vazifeleri icra etsin ama bunun ötesinde bir şey yapmasın der liberaller. Yani işte bir yana bakıyorsunuz bir padişahlık, hani bir tek adamlık sistemi var. Beri taraftan da devletin aslında, hani bugün devletin yaptığı pek çok şeyi devletin yapmadığı sivil toplum kuruluşlarının, yani bugünkü, hı-hı, ifadeyle söylüyorum, o dönemde vakıfların yaptığı bir sistemden bahsediyoruz. Sanki, hı-hı, daha liberal bir yönetim tarzıymış gibi düşünebilir miyiz bunu?
Tabii şöyle söyleyeyim. Mukayesenizi az çok anlıyorum da, o dönem için liberal ifadesini kullanmak bana biraz anakronizm gibi geliyor. Ama doğru. Yani demek istediğiniz doğru. Bir arkadaşım da bana bir kitap hediye etmişti. Kitabın başlığı Small is Beautiful. Küçük güzeldir. Evet. Yani devlet modern dönemde ne kadar küçülürse ya da yereldeki aktörlere ne kadar fazla iktidar delege edilirse o kadar daha modern bir yönetim anlayışından bahsediyor bir kısım ne diyeyim sosyal bilimci. Hı hı. Bu anlamda evet, yani vakıflar da bu boşluğu dolduran önemli bir hizmeti icra ediyorlar. Yani hem bu demin ifade ettiğimiz dini arka planı uygulamaya geçirmiş oluyorlar. Allah'ın rızasını kazanmak, emri bil maruf nehyi anil münker, bunu da katabilirsiniz. Sadaka-i cariye gibi önemli dini arka planları var. Ama aynı zamanda sosyal ve ekonomik anlamda da toplumu bütünleştiren, sosyal dayanışmayı artıran, fakirin, muhtaç durumda olanın elinden tutan bir ne diyelim sosyal bir ağ da buluyorsunuz. Ve bu şartları çok net bir şekilde İslam hukukunda belirtilmiş şartlara sahip. Hı hı. Yani sultan bile müdahale edemiyor. Düşünün.
Evet.
Her ne kadar çok nadir örnekleri de olsa dokunanlar olmuş ama biz de belki bu bağlamda küçük bir zikirle o kısmı kapatmış olalım. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra vakıflara böyle bir el koyma meselesi vardır. O yüzden de ulemanın bir kısmı Fatih'i çok sevmez. Biraz daha mesafeli durur. Bu İstanbul'un fethinden sonra çok sayıda vakıf kuruluyor ve İstanbul'un birçok arazisi ve belki mülkü bu vakıflara hasredilmiş oluyor. Fatih belli bir aşamadan sonra bunun problemlerini ya da ne diyelim devletin kontrolüsünden bir ne diyelim sıkıntılı gördüğü için birçok vakfa el koyacak. Ve bu da ulemanın pek hoşuna gitmeyecek. Bu anlamda şunu da söyleyelim. Vakıfların yönetimlerinde ulemalar çok kritik rol oynuyorlar. Yani bir az çok okumuş yazmış insanlar olması lazım. İki, o yönetimi sergileyecek İslam hukukunu, vakfın şartlarını vesaire bilecek insanlar olması lazım. Ve bunun çoğu zamanda ilmiyeden insanlar tarafından doldurulduğunu görürüz. Mütevelli heyetlerinin.
Zaten öyle olmasa hocam belki vakıf amacının dışında hareket etmeye başlama ihtimali var.
Olabilir.
Bunun önüne geçmek için de yapılmış bir tercih olabilir.
Aslında bu. Şey de oluyor. Yani bu bilhassa 18. yüzyılda bazı büyük aileler sermayelerinin dağılmaması için vakıf kurarak onları adeta koruma altına alıyorlar.
Bugün de örnekleri var.
Bugün de dediğiniz gibi yapılıyor bu. Adam işte derneklerine bir şekilde bir şey olmasın diye vakıf kuruyor falan gibi. Dolayısıyla sermayenin dağılmasın, işte aile içinde kalsın falan gibi kaygılarla kurulan vakıflar da var. Ama burada önemli olan bir şey de şu, mesela vakıf olabilmesi için hukuki şartlardan bir tanesi de vakfettiğiniz şeyin belli bir süreliğine değil süresiz ve ebedi bir şekilde vakfedilmesi. Yani ben işte 3 katlı binamı falanca vakfa veriyorum dediğinizde ve bunu sözlü ve yazılı olarak beyan, bu önemli, beyan kısmı, yani şahitler olması lazım, yazılı bir belgeye dökülmesi lazım. Sonradan ya ben vazgeçtim geri dönüyorum falan olmuyor bu işte. Ya da ben bu binayı 10 yıllığına vakfettim de olmuyor.
Yani belirli süreli bir vakıf söz konusu değil.
Olmuyor.
Vakfetme meselesi söz konusu değil.
Şöyle, yıl süresi koymak olmuyor. Çünkü vakfın hukuki şartlarından bir tanesi süreklilik ve ebedilik özelliğinin olması. 10 yıllığına bina vakfettim olmuyor. Ama amacının gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Diyebilir ki vakıf amaç kısmında ben 1000 yataklı bir hastane yapacağım. Bunu belki 20 yıl içerisinde yapıyorsa amacına ulaşmış olabilir. Dolayısıyla amacına ulaştıysa kendini feshedip yeni bir vakfa dönüşmesi ya da yeni bir amaçla hizmetlerine devam etmesi mümkün olabilir. Ama vakfedilen şey, hani dedik ya, mülkiyet hakkı kamu yararına durduruluyor. O durdurma işi 10 yıllığına 5 yıllığına olmaz diyor. Bu ilelebet durmuştur diyor. Vakıflardaki bu süreklilik ve ebedilik meselesi oldukça önemli.
Eyvallah. Hocam Osmanlı döneminin öncesini, hatta İslam öncesi dönemde de vakıf var mı yok mu meselesini konuşacağız ama şimdi vaktimiz daraldı. Hemen bir şey sormak istiyorum.
Tabii,
kısaca cevap vermeniz açısından. Burada en önemli temel dinamiklerden bir tanesi de ihtiyaçlar. Yani vakıf kurulacak ama mesela bir yerde işte bir vakıf kurulmuş, bir görevi ifa ediyor. Aynı yerde ikinci bir vakıfa ihtiyaç yokken kurulması da çok mümkün değil galiba, değil mi? Yani ihtiyaçların tespiti ve ona göre vakıf ihya veya inşa etmek söz konusu oluyor anladığım kadarıyla.
Yani tabii spesifik duruma bakmak lazım. Genel itibariyle söylediğiniz doğru. Yani vakıf ne diyelim belli bir amaca matuf olarak kuruluyor. Genellikle de bu toplumda bir ihtiyaçtır. Yakın coğrafyada, aynı mahallede, aynı hizmeti yapacak iki tane vakıfı görmek çok kolay olmasa gerek yani.
Peki hocam, bir ara verelim isterseniz.
Peki.
Aranın ardından bu İslam öncesindeki vakıf meselesi önemli bir mesele. Çünkü biz kendi medeniyetimizle ve inancımızla bağdaştırdığımız için sanki İslam'dan önce bu kurum var mıydı yok muydu meselesi hiç araştırılmamış gibi veya bilinmiyor gibi geliyor bana. Bunu biraz masaya yatıralım. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz programımıza. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim Baran'ın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve Doçent Doktor Ebu Bekir Ceren hocamızla birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde vakıf meselesinin temelini biraz konuşmaya çalıştık. Vakıf kavramını konuştuk. Vakıf olması için, vakıf kurulabilmesi için gerekli şartları, vakıfların temel özelliklerini biraz masaya yatırdık. Şimdi de biraz birinci bölümümüzün sonunda söylediğim konuya gelmek istiyorum. İslam öncesinde vakıflar var mıydı yok muydu konusu hakikaten herkesin bildiği bir mesele değil. Hocama bunu sormak istiyorum. Hocam yani ya İslam öncesinde vakıfların örnekleri var mı? Biz sadece vakıf kelimesi medeniyetimize ait bir kavram gibi bilindiği, algılandığı için sanki öncesinde, İslam'ın öncesinde vakıf yokmuş gibi algılanıp değerlendiriliyor. Evet. Bu konuda neler söylersiniz?
Dediğiniz gibi sanki vakıf kurumu sadece İslam toplumlarında varmış gibi, belki kelimenin Arapça kökeninden dolayı böyle bir algı var ama vakıf adıyla olmasa bile aynı amaç doğrultusunda benzer kurumları İslam öncüsü toplumlarda da görüyoruz. Hatta genellikle çok eski dönemlerden Hititlere kadar giden örneklerden bahsedilir. Yani Hititlerde 1280 yılında milattan önce işte bir binanın ibadet amaçlı tahsis edildiğini ve kamu yararına açıldığını, işte yöneticinin oğullarının da bu iş için görevlendirildiği gibi pratikler var. Uygurlar döneminde yine Türk dünyasında bunun benzer örneklerini bulmak mümkün. Bir de şöyle bir kaygı var. Sanki vakıf kurumu daha çok bizim yerleşik toplumlarda gördüğümüz bir şey. Türkler böyle göçebe yaşadılar, yerleşik hayata geçmediler ya da geçtiler, şehir kurmadılar falan. Dolayısıyla vakıf gibi bir kurum Türklerde ne gezer falan tarzı bir zihinlerde algı varsa onu da en azından düzeltmiş olalım. Birincisi evet Türkler göçebe, yarı göçebe hayat tarzında uzun süre bulunmuşlar ama bu Türklerin şehir kurmadığı anlamına gelmiyor bir defa. Yani Baybalık, Beşbalık, Kaşgar, Turfan, Ötüken yani oralardaki birçok şehri Türk halkları kurdu.
Göçebelik sadece bir yerden kalkıp başka bir yere gitmek anlamında değerlendirilmemeli. Yerleşik hayatta nispeten az da olsa söz konusu halde.
Yarı yerleşik toplumlar da vardı. Evet, belki coğrafyanın şartlarına göre büyük oranda göçebe olan topluluklar da vardı ama bunu tamamen Türkler hiç şehir kurmadı falan tarzı gibi bir yere getirmek doğru değil. Onu düzeltmek lazım öncelikle. Uygurlar gibi farklı Türk toplulukları arasında da vakıf benzeri kurumların olduğunu kaynaklar yazıyor. Ama tabii ki vakıf kelimesi geçmiyor. Yani vakıf kelimesi daha sonradan oluşturulmuş Arapça kökenli bir kelime. Bazen işte başka bizde bile Türk tarihinde bile Cumhuriyet döneminde mesela tesis ifadesi vakıfa benzer anlamda kullanıldığı dönemlerde oluyor. Genelde İslam geldikten sonra 3. yüzyılda, Hicri 3. yüzyıl itibariyle vakıf kurumunun artık bir ne diyelim olgunlaştığını görüyoruz. Ama burada belki önemli bir dönüm noktası mesela Moğol istilası İslam dünyasındaki birçok vakfı da aslında ne diyelim ciddi anlamda etkiliyor. Biraz Türk ve Anadolu coğrafyasına geldiğimizde bizim için önemli olan Selçuklu örneği bilhassa önemli. Selçukluların özellikle 1. İzzettin hükümdarlığı zamanında vakıflar için ayrı bir nezaret adeta bakanlık kurduğunu dahi görüyoruz. Bu yaklaşık işte 1100'lerin sonları gibi tarihler ama en geniş anlamıyla Osmanlı döneminin vakıf kurumunun en şaşalı dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani İslam tarihinde farklı İslam topluluklarından çok daha sayısal anlamda fazla bir şekilde vakıf kültürünün Osmanlı tarihinde Osmanlı toplumunda yaşatıldığını görüyoruz. Bunun içinde genellikle Osmanlı vakıf cennetidir şeklinde ifadeleri görmek mümkün. Ya da dinleyicilerimiz şu tür şeyleri belki duymuşlardır cümleleri. Mesela çok ne diyelim yaygın bir şeydir bu. Bir adam vakıf bir yerde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf maldan yer ve içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir medresede hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisine vakıf bir tabuta konur, kendisi vakıf bir mezarlığa gömülürdü diyor. Yani aslında bir devlette çalışmayan belki sıradan bir reayanın hayatındaki vakfın rolünü göstermesi bakımından hayatın beşikten mezara kadarki neredeyse bütün safhalarını doldurabilecek faaliyetleri vakıfların yapabildiğini göstermesi bakımından önemli bir cümle aslında bu.
Bu biraz da hocam medeniyet anlamında tekamülle de alakalı bir şey
tabii
galiba
ki,
değil mi? Yani
tabii
siz medeni olarak bir yere gelemezseniz vakıf müesseselerini de bu kadar yaygın hale getiremezsiniz.
Yani bu tür kurumları düşünmezseniz medeniyete de dönüşemezsiniz aslında.
Evet.
Yani sonuç itibariyle demin de ifade ettim. 3. yüzyılda Hicri vakıf müessesesi artık olgunlaşıyor. Yani Osmanlı Devleti de İslam medeniyetinin bir uzantısı sonuçta. Kamusal alanın dışındaki o sivil alanları dolduracak kurumları bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Bunların sürekli bir şekilde var olmasını sağlamanız gerekiyor.
Hı hı.
Bu da başta da söylemeye çalıştım. Hem toplumdaki o sosyal dayanışmayı hem işte gelir dağılımındaki uçurumları engelleyen birçok sosyal ve ekonomik rollere de sahipti bu anlamda.
Eyvallah. Peki o halde Osmanlı vakıflarına biraz gelelim. Madem hani vakıfların bu kadar yaygınlaştığı ve geliştiği dönem olarak Osmanlı'yı görüyoruz hocam. Osmanlı'da vakıflar hangi tür hizmetleri ifa etmek üzere oluşturulmuşlardı?
Şimdi aslında vakıfların hizmet alanları bir defa vakfiyelerde belirleniyor. Ama en genel anlamda şunu söyleyelim ki devleti yöneten insanların birincil görevleri bir defa dahili ve harici güvenliği sağlamak. Hani bu daireyi adalette de vurgulanır. İşte devlet bir bahçedir. Bahçenin çiti ordudur. Ordu işte devleti dış güçlerden ya da dahili düşmanlardan korumakla görevlidir vesaire. Sultanın görevleri arasında tebasını korumak, güvenliğini sağlamak ve adaletin işler olduğunu göstermek, halk üzerinde herhangi bir zulmün olmamasını sağlamak gibi temel görevleri var. Aslında bunların dışındaki alanların adeta hepsinin vakıflara bırakıldığını söylemek yanlış olmaz. Ama en genel anlamda belki büyük başlıklar altında toplamak gerekirse de dini alanda hizmet eden vakıflar, eğitim alanında hizmet eden vakıflar, sağlık alanında hizmet eden vakıflar ve bizce biraz daha az bilinen ya da gündeme gelen askeri anlamda hizmet eden vakıflar var. Bunlardan dilerseniz hizmet yaptıkları alanlarla ilgili detaylar
tabii,
da verebilirim.
Tabii buyursunlar hocam.
Yani bizim çok daha yaygın olarak gördüğümüz şeyler mesela diyelim ki bir caminin, mescidin, namazgahın yapılması, türbenin yapılması, hafız yetiştiren kurumların yapılması gibi dini alanlarda hizmet yapan vakıflar geçmişte de çok yaygındı. Bugün bile çok sayıda bunları bulmak mümkün. Genellikle binalarının yapılmasından tutun da burada çalışan imamdır, müezzindir, hafızları yetiştiren kimsedir, bunların maaşlarının ödenmesi, bu mekanların temizliğinden tutun da işte mumuydu, gazlı, yağıydı vesaire her türlü ihtiyacın karşılanması, kitapları vesaire gibi bunları görüyorsunuz. Mesela bu kapsamda bir tane de somut örnek vermiş olalım. Ben Fatih Camii'nin oraya çok giderdim ama geçen seneydi herhalde. Gittiğimde son restorasyondan sonra mı kondu yanlış da biliyor olabilirim. Kapılarından bir tanesine bir ne diyelim asılmış böyle Fatih Vakfiyesi'nden bir kısım. İşte şu an detayları hatırlamıyorum sadece kabaca söyleyeceğim. Diyor ki işte her sabah diyor şu kadar diyor Kur'an okusun, şu kadar hafız işte hatim yapsın, işte şu bunlara şu kadar akçe verilsin tarzında bir defa vakfiyede belirlenen bir şey var. Yani öğrenciler gerektiğinde bunu okusun, bunlara burs verilsin falan gibi. Dolayısıyla bunlar o dini vakıflar arasında önemli ve sık bir şekilde gördüğümüz unsurlar. Eğitimle ilgili alanlarda mektepler, medreseler çok önemli. Yani bu en basit Sıbyan Mektebi, mahalledeki, semtteki Sıbyan Mektebi'nden tutun da en üst kademedeki Darul Hadis diyebileceğimiz Süleymaniye Medresesi ya da Sahn-ı Seman Medresesi gibi medreseler içinde söz konusu. Yani hem Fatih Vakfı hem Süleymaniye Vakfı hala mevcut ve burada da demin de ifade ettiğimiz gibi binası, her türlü ihtiyaçları, öğrencilerin bursları vesaire bu vakıf tarafından karşılanıyor. Tabi burada şey de söylemek lazım. Yani bu vakıfların parası nereden geliyor? Hı hı. Yani gelir kaynağı ne? Aslında bu vakıflar kurulurken belli bir gelir bu vakıflara bağlanıyor.
Evet.
Yani vakfedilen bir şey var ve genellikle de bunlar akarı olan şeyler.
Mesela şeydeki Süleymaniye Külliyesi'nde bu Mısır Çarşısı'ndaki dükkanların gelirleri gibi.
Evet. Ya da diyelim ki bir köyü vakfeder. Hı hı. Buranın tımar gelirleri der ki şu vakfa aittir diye net bir şekilde de bir gelirin bağlanması söz konusu olabilir. O tür vakfedilmiş köyler mevcut.
Hı hı.
Özellikle de büyük vakıfların böyle gelirleri oldukça yüksek. Mesela burada bir başka örnek Harameyn vakıfları. Yani Harameyn nedir? Mekke ve Medine'deki kutsal yerler için yani gelirinin oralar için harcanacağı vakıflar. Bu vakıflara baktığınızda gelirler arasında Balkanlardan işte İstanbul'a imparatorluğun birçok coğrafi farklı coğrafyasından gelirlerin bu vakıflara bağlandığını görüyorsunuz.
Hı-hı.
Önemli olan o akarı başta sağlam bir şekilde oturtmak. Sağlıkla ilgili yine dinleyicilerimiz bilir. Yani hastanelerin, şifahanelerin yapılması, tımarhanelerin yapılması bunlar önemli. Burada çalışacak doktorların, personelin ya da ilaç masraflarının karşılanması, maaşlarının karşılanması bunların en önemli amaçlar arasındaydı. Belediye hizmetler, yani neyi kastediyoruz bunda? İşte bazen köprünün, bazen yolun yapılması ya da çeşmelerin yapılması, ne diyeyim, insanların yürüyeceği ya da kervanların duracağı kaldırımlar, yollar vesaire, hanlar, hamamlar bunlar önemli.
Temizlik hizmetleri değil mi?
Temizlik hizmetleri benzer şekilde önemli. Ama demin ifade ettiğim gibi askeri anlamda hizmet eden vakıflar bizim daha az bildiğimiz vakıflar arasında. Ne gibi vakıflar bunlar? Mesela gemi yapan vakıflar, işte top dökümü yapan vakıflar, işte kale inşası yapan vakıflar ya da belli anlamda askeri eğitim, talim anlamında amaçları olan vakıflar. Mesela işte bugün ok meydanı diyoruz. Okçulukla ilgili kurulmuş vakıflar var. Yani bu bugün spor gözüyle bakıyoruz ama bugün askeriyenin bir parçası. Dolayısıyla okçuluğun ya da kemankeş zaviyeleri, pehlivan tekkeleri bunların bir şekilde vakıflar tarafından desteklendiğini, bu alanlarda hizmet edildiğini söyleyebiliriz açıkçası.
Hocam peki vakıf malının önemini biraz da konuşalım istiyorum. Yani şimdi halk arasında meşhur bir hikaye vardır. Kaynaklarına geçiyor mu tam emin değilim ama işte derler ki Süleyman Aleyhisselam'ın serçe kuşuyla yaşadığı bir olay anlatırlar. Hı-hı. İşte Süleyman Aleyhisselam bir gün serçe kuşunu azarlar. Bunun üzerine serçe kuşu da senin saltanatını ve sarayını mahvederim der. O da sen ufak tefek bir hayvansın. Benim saltanatımı ve sarayımı nasıl mahvedeceksin deyince o da der ki kanatlarımı ıslatırım, bir vakıf toprağına sürerim. Sonra kanatlarıma bulaşan vakıf toprağını senin sarayının damına taşırım. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı senin sarayını çökertme yeter der.
Evet.
Şimdi vakıflarla ilgili işte vakıf bedduası. Mesela Kanuni Sultan Süleyman vakıf bedduası vardır mesela. Hı. Hani vakıf malının
Ayasofya Vakfı'nda.
Evet.
Vakfiyesinde.
Evet. Yani bunların vakıf malının doğru kullanılması meselesi de kuşkusuz önemli. Osmanlı bu konuda ne gibi bir hassasiyet göstermiş? Yahut bunu bir kurala, kanuna bağlamış mı?
Şöyle söyleyeyim, yani bu aslında İslam'ın hassasiyetinden geliyor. Yani bir burada vakıfta önemli olan şey ne? Bir kamu yararı. Yani buraya hasredilen gelir kişisel çıkarlar için kullanılamaz.
Hı-hı.
İslam hukukuna göre, şeriata göre böyle bir şey mümkün değil. Vakfiyede hangi amaçlar yazıyorsa oraya harcanması esastır. Eğer harcanmıyorsa bunun şer'i olarak bir sorumluluğu vardır. Bizdeki aslında kul hakkına benzer bir doğası var bu bakımdan.
Hı hı.
Nasıl ki kul hakkı kişisel bir şeydir. Yani o hakkın sahibinden helallik almanız vesaire gerekir. Bu da belki o vakfın gelirlerinin oluşmasında birçok insanın katkısı var. İsimleri bilinmeyen, belki yüzyıllarca önce kurulmuş, düşünün bugün Ayasofya Vakfı, Süleymaniye Vakfı, binlerce insan bu vakıfta çalışmıştır. Binlerce insanın emeği, geliri belki burada yatıyor. Sizin bunlardan hak geçse bile helallik almanız kolay bir şey mümkün değil açıkçası. Kolayı bırakın. O yüzden vakıf malları deyince devletin bile müdahale edemediği bir alandan bahsediyoruz. Yani bırakın sıradan bir vatandaşın. Böyle titizlikle korunmuş, insanların hassas olduğu bir alana dönüşmüş diyelim.
Eyvallah. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz hocam. Şimdi vakıfların sosyal ve ekonomik anlamda önemli rolleri vardı. Hani programımızın birinci bölümünde de ifade ettiniz. Toplum içerisinde bulunan işte bir takım gelir adaletsizliğini veya gelir dağılımı konusundaki eksiklikleri kapatma hususunda vakıfların önemli misyonları vardı. Peki vakıf toplumsal olarak Osmanlı toplumunu nasıl etkiledi? Osmanlı toplumuna ne gibi fayda sağladı?
Yani bir defa o sosyal dayanışma anlamında önemli. Yani fakir ve zengini bir anlamda buluşturması bakımından önemli. Yani ne anlamda buluşturuyor? Zengin olan insanlar adeta bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyor ve işte gelirlerinin bir kısmını vakfederek ya da mülklerinin bir kısmını vakfederek daha ihtiyaç sahibi insanlara dokunuyorlardı. Onlara yardım haline bulunuyorlardı. Ama aslında vakıf gibi kurumlar ya da sadaka-i cariye gibi kurumlar aslında bu insanlara bir anlamda diğer gamlığı da öğretiyordu. Başkalarını düşünmek, ihtiyaç sahibinin içerisinde olan insanları düşünmek bu anlamda önemli. Bir başka fonksiyonu da bugün değil mi, etrafımızdaki birçok insan bir şekilde bir STK ile ilişkili oluyor. Ya boş vakitlerini geçiyor, ya gönüllü çalışıyor, efendim, ya da profesyonel anlamda çalışıyor vesaire. Aslında Osmanlı'daki vakıflar da bir anlamda insanların sosyalleştiği mekanlar olması bakımından da önemli. Buralar tabii ki bir iş istihdamı da sağlıyor. Düşünün Fatih Camii, belki bugün onlarca çalışanı vardır. İmamından müezzinine, kayyimine, temizlikçisine vesaire. Etrafındaki medreseler, hocaları vesaire. Dolayısıyla ciddi bir istihdam alanı da sağladığını görüyoruz. Aslında bu anlamda İstanbul gibi, hele payitaht olmuş bir şehirde, nereye baksanız biz bir defa bir vakıf eseriyle karşılaşıyorsunuz. Sosyal alanda, hani demin bir paragraf okudum ya, beşiği bile işte diyelim ki vakıftan, öldüğü mezar bile vakıftan, hayatın her alanında bunu görmek mümkün. Ve deminki belki vakıf hassasiyetiyle ilgili de aslında o kurucu vakıflar gerekli tedbirleri de çoğu zaman alıyor. Ne gibi? Birçok vakfiyenin sonunda aslında beddualar var. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi. Yani bu amaçları dışında kullanılırsa bu vakıf gelirleri ya da vakıfın imkanları lanet ediliyor. Beddua ediliyor. Yani bunun en bilinenlerinden bir tanesi Ayasofya Vakfı. Fatih Ayasofya'yı camiye dönüştürdükten sonra bir vakıf kuruluyor. Gelirler bağlanıyor. Devasa bir, çünkü mimari eser. Ama bunun şartlarına uymayan insanlar için de açık bir bedduayı da orada görüyoruz.
Bugün Ayasofya cami olmadığı için maalesef
ciddi bir sorumluluk da var gibi gözüküyor.
Öyle. Hocam, bir iki dakikamız kaldı. Osmanlı'da ne gibi vakıflar var? Çok ilginç vakıflardan bahsederler. Bunları biraz aktaralım, ondan sonra kapatalım.
Yani şöyle söyleyeyim. Binlerce vakıf var. Kaç tane sayısı var bilmiyorum. Şöyle bir anekdotum da hatırlayayım. Ben mesela doktora tezimde Bağdat çalışmıştım, 19. yüzyıl. Bir dönem tezi yazarken Bağdat'taki vakıfları da tezin bir bölümü olarak yapsam mı diye düşündüm. Osmanlı arşivindeki vakıf defterlerini bir gördüm. Dedim burası okyanus gibi, ben bundan çıkamam dedim. En azından tez dönemi içerisinde. O kadar böyle çok sayıda vakıf var ki mümkün değil. Yani sayı olarak ben kaç tane var bir şey söylemem mümkün değil. Bunların en büyükleri işte Süleymaniye Vakfı, Fatih Vakfı, Ayasofya Vakfı, Haremeyn Vakıfları, işte sultanların kurduğu vakıflar, işte mesela Edirne'de Beyazıt Sultan'ın kurduğu vakıflar, şifahaneler vesaire. Ama bir de çok sık bir şekilde karşımıza çıkan vakıflar da var. Diyelim ki göçmen koşullara yardım eden vakıflar gibi. Sosyal medyada dinleyicilerimiz de mutlaka rastlamışlardır. Aslında bu bize şunu da gösteriyor. Osmanlı insanının ne kadar ince düşünüşlü olduğunu da gösteriyor. Bunu şöyle düşünmek mümkün, doğru olmaz. Yani ya bunlar para yatıracak yer bulamamışlar falan gibi düşünmek doğru değil. İnce ruhluluğu göstermesi bakımından önemli. Yani hastalara ilaç yapan vakıflardan tutun da sokak hayvanlarına yem veren, ekmek veren vakıflara, efendime söyleyeyim, hastalara evinde bakım hizmeti veren vakıflardan tutun da kızlara çeyiz hazırlayan vakıflara kadar o kadar çok farklı alanlarda hizmet eden, kadınlara sığınma evi açan vakıflardan, bugün de kadın hakları vesaire çok önemli, hastalıklarla mücadele edenlere tarım aletleri dağıtan vakıflara vesaire, çeşmeleri tamir ettiren, bunların örneklerini, detaylarını bulmak mümkün. Ama tavsiye ederek belki bırakayım, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarihteki ilginç vakıflar diye bir kitabı var. Hı hı. Biraz daha böyle çocukların anlayacağı dilden yazılmış, güzel resimlerle resimli yapılmış ama tarihi gerçeklikleri olan, yani köşesinde de vakfın gerçek adı, kurucusu kim, hangi tarihte kurulmuş. Demin saydığım vakıfların detaylarını buralarda ve yüzlercesini burada bu kitapta bulmak mümkün. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında da indirilebiliyor. Buradan da duyurmuş olalım.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Aslında şöyle, yani program öncesinde başlıkları konuştuğumuzda ben böyle burada iki program çıkar falan diyorum ama bu konu hakikaten çok önemli bir konu. Belki yine bir başka vesileyle
konuşuruz. Tabii ara ara değinmek mümkün. Biz sadece özetliyoruz açıkçası yani burada. Yani her bir vakıftan farklı örneklere girdiğimizde buradan çok daha fazla program yapmak, sohbet yapmak mümkün olabilir inşallah. O da önümüzdeki programlara diyelim.
İnşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta yine Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikte önemli bir meseleyi masaya yatırdık. Vakıf konusunu konuştuk. Daha bu konu çok su götürecek bir konu. Çok konuşabileceğimiz, konuşacağımız bir konu. İnşallah başka vesilelerle yine bu meseleyi gündeme getireceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.